Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk. Klasikten popülere, müzik evreninde parlayan yıldızlar. İyi akşamlar efendim. Yelpaze programını açıyoruz. Ben Selim Altınok.
Ben Kerim Altınok. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
Engelsiz Erişim Radyo'dayız ve sizlerle buluşmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam programımızda neler var kısaca özetleyelim. Parlayan yıldızımız Frédéric Chopin. Piyanonun şairi, ünlü piyanist ve besteci, romantik dönemin güçlü siması Chopin'den bahsedeceğiz bu akşam ve onun eserlerini dinleyeceğiz. Tabii onun dışında kitap köşemiz olacak, çeşitli haberler, kültür sanat etkinliklerinden duyurularımız, canlı müziğimiz olacak.
Efendim yayın sırasında bizlere WhatsApp'tan ve engelsizerişim.com/radyo adresindeki mesaj panosundan ulaşabilirsiniz.
Bu mesaj panosunu yalnız kontrol edemeyebiliriz ki bu akşam çünkü çok fazla kontrol denemesi yapmadık. Siz yine bize WhatsApp'tan ulaşırsanız seviniriz efendim. Ve programımıza her zamanki gibi klasik eserlerle başlayacağız, klasik müzikle. Ama bugün farklı bir konsept var. Hauser Patrick adlı bir topluluk var. Benim çok severek takip ettiğim. Onlar çeşitli müzikleri bir araya getirdikleri albümler yapıyorlar ve özellikle de klasik müzikten güzel düzenleme yapıyorlar. Biraz böyle popülerize ederek. Şimdi Rodrigo'nun gitar konçertosunu yapmışlar. Onun meşhur Aranjuez başlıklı ikinci bölümünü birlikte dinliyoruz ve Yelpaze başlıyor.
Thank you.
bir konser kaydıydı bu. Hauser Patrick'ten Rodrigo'nun Aranjuez başlıklı gitar konçertosunun ikinci bölümünü dinledik.
Bu bir düzenleme galiba değil mi Selim? Yani şöyle diyeyim. Çünkü normalde bu bölüm 10 dakikadır.
Evet, bu kısaltılmış. Biraz popülerize edilmiş. Farklı temalar değil de farklı bazı partisyonlar eklenmiş. Bu arada Rodrigo'dan kısaca bahsedelim. 20. yüzyılın yaşayan o dönemin en büyük bestecilerinden olmuş. 1901 doğumlu. Bu eseri 1937 yılında bestelemiş ve Aranjuez Sarayı'ndan gelen sesler onu etkilemiş. Aynı zamanda görmeyen bir besteci Joaquin Rodrigo. Fakat bu gitar konçertosu onu o kadar çok tanıtmış ki dünyada belki de en fazla çalınan klasik eserlerden biri olma şansını kazanmış. İkinci eserimiz Dvorak'tan. Çek besteci Dvorak. Hem Çek müziği alanında yaptığı çalışmalar, Slovak dansları gibi bir takım ulusal besteleri, ulusal çalışmalarıyla, ama bunları tabii klasik müzik potasında eriterek yaptığı düzenlemeyi ve çalışmalarıyla tanınan bir isim. Meşhur senfonisi var.
Yeni Dünya'dan isimli, yani Amerika'ya gittiği zaman yazdığı, Kızılderili müziklerinden de etkilenerek kaleme aldığı ünlü bir senfonisi de var. Dvorak'ın.
Ama sizlere bu akşam onun küçük bir parçasını dinleteceğiz. Humoresk, yani gülümseten ya da mizahi anlamına geliyor bu kelime. Böyle küçük bir parçası var. Bu parçayı keman piyano düzenlemesiyle sunacağız. Kemanda ünlü David Garrett çalıyor. Piyanoda da Mike Lubowski. Thank you. Evet efendim.
Efendim şimdi... bu akşam bizi dinleyen dostlarımız var. Evet, Bakırköy Köylüler ve Gönüllüler Derneği'nden Lale Hanım. Kendilerine selam gönderiyoruz.
Bu arada Ertan Bey iyi yayınlar dilemiş.
Çok teşekkürler. Ediyoruz.
Evet, yine bizi ilk defa dinleyen Nayır ailesi.
Evet, Meltem Hanım, Uğur Bey.
Eşleri onlara ve, da hoş geldiniz diyoruz.
Ve İpek'e de buradan selamlar, sevgiler.
Evlatlarına. Biz şimdi enstrümanları elimize aldık sevgili dinleyenler. Parlayan Yıldızlar köşemize geçmeden önce sizlere canlı müzik yapmak istiyoruz. Bu hafta yeni çıkardığımız bir şarkı. Şarkı aslında tabii ki epey eski bir şarkı ama biz repertuarımıza yeni aldık.
Melih Kibar, Çiğdem Talo ortak çalışması. Çok sevdiğimiz duygusal bir şarkı. Yıllar sonra üzerine eğildik ve bakalım
nasıl oldu.
İnşallah iyi icra edebiliriz.
Buyurun.
Herkes bir şey aldı, götürdü benden. Kimi bu günlerimi, kimi yarınlarımı, kimi en güzel anılarımı. Başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal. Bana yakın ol. Sen başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal.
Hep böyle kal.
Hep böyle kal.
Hep böyle kal.
Hep böyle kal. Cana yakın. Hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal, cana yakın. Oh, hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal, bana yakın.
Hep böyle kal, cana yakın. Efendim, ilk defa sizler için çaldık. Yelpaze dinleyenlerine, Engelsiz Yarışım Radyo'da Selim Kerim Altınok yorumuyla bu hafta çıkarttığımız şarkıyı seslendirerek hitap ettik. Şimdi bizim kayıtlarımızdan bir parçamızı sunacağız. Sevgili keman hocamız, tabii rahmetli, yıllar önce kaybettiğimiz Semahattin Cem Bey için daha doğrusu onun yaptığı bir besteyi düzenledik. Bu parçayı bir istek üzerine çalıyoruz. Daha önce de yayınlamıştık ama herhalde bir iki ay kadar olmuştu ilk programlarımızdan birinde. Parçamızın ismi Selam. Beste ve sözler Semahattin Cem Kerestecioğlu.
Bestelenme yılını tahmin edelim mi, etmeye çalışalım mı?
Vallahi şimdi biz keman hocamızla ilk dersi 1983'te yapmıştık. Ve bu parçayı da o yıllarda öğrenmiştik. Ondan çok daha önce yapıldığını düşünürsek bu parça en azından yarım asırlık diye düşünüyorum. Belki daha da fazla. Evet. Selam.
Bahçelerde yüz gün hazana selam, köpüklü denizlerde uzak zamana selam. Selam zümrüt yosuna, ağaç meltem ve cana, ay yattı uykusuna. Selam güne uyana. Yağmurlu bahçelerden üzgün hazana selam.
Selam güllere selam, yağan güllere selam. Bu kayıtta gitarı ve akordiyonu arka plandaki flütü de Ben evet, sen çalıyorsun tamam ettim. Yani her şeyi sen çalıyorsun gibi bir durum mu var ki? Onu mu söylemek istiyorsun yani?
Valla düzenlemeyi ben yaptım tabii. Sen işte bir mandolinleri çaldın gittin.
Düzenlemeyi fiziksel olarak evet sen tuşlara sen dokundun ama fikirleri veren şu partiye akordiyon çalsın, şuna çift sesi işte mandolin yapsın diyen benim. Hatta şu an hataları fark eden de benim. Yani bu kayıtta düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu daha o zaman söylemişim sana.
Valla sen ne dersen de, beni ne kadar didiklersen didikle, ben hocamızın bu hatırasını evet. Yaşatmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Efendim bu ve daha başka bizim çalışmalarımız YouTube kanalımızda yer alıyor. Kerim Ent işareti Selim Altınok kanalımızın ismi. YouTube'da arama yapıp bulursanız abone olmanızı öneririz. Çünkü bu yılda yeni müzik videoları ve eğitim videoları koymayı inşallah planlıyoruz.
Bu arada tabii yeni yıla girdik. Bizim yeni yıldaki ilk programımız. Sizlere iyi bir sene diliyoruz. Sağlıklı, sıhhatli. Özellikle de hastalıklardan, şu COVID derdinden kurtulduğumuz, en kısa zamanda kurtulduğumuz bir dönem olsun. Sırada ünlü bir eser var. Çardaş, Monti'nin, Victor Monti'nin bestelediği ve yine çok çok sevilen, duyulmuş ve birçok düzenlemesi yapılmış, herkesin çaldığı bir eser var. Onu bir tek gitar yorumuyla sunacağız. Ve bu şarkıyı ben, bu parçayı bize kazandıran, yani YouTube'dan dinleyip paylaşan arkadaşım sevgili Sedat Utkan'a buradan bir selam yollamak istiyorum. Angel Miguel çalacak klasik gitarıyla. Tek gitarla böyle bir şey çalınabilir mi diye dinlerken sizler de şüpheye düşeceksiniz eminim. Evet, dinliyoruz. Evet, yeni bir konser kaydıymış bu. Oradan size dinlettik. Gerçekten zor bir parça. Ben bu arada dinleyenlerimiz var. Sevgili Tutku Dinçer, avukat arkadaşımız. Hoş geldin Tutku. Hamle sırası savunmanın WhatsApp grubumuz, hukukçu dostlarımızın, İstanbul Barosu'nun satranççı hukukçularının oluşturduğu gruptan arkadaşımız.
Efendim, yine bu radyo kanalında, yani Engelsiz Yarışım'da program yapan Can Bey, Kırtı programının yapımcısı Can Bey, Can Özel Yılmaz'dan.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz diyoruz.
Neslihan Hanım, kitap kulübümüzün kıymetli üyelerinden, değerli hocamız.
Ve Fehime hocamız yine.
Fehime
hoş geldiniz hocam.
Programımıza. Ayfer Kuşin, hoş geldiniz.
Derneğimizden. Ve yine bizim radyocu arkadaşımız, müzisyen dostumuz sevgili Ercüment Gürçay. Ercüment, hoş geldin programımıza.
Efendim, programımız devam ediyor. Yelpaze programındasınız ve saatler artık 21.30'u geçiyor. Bence parlayan yıldızlara başlamanın zamanı.
Kerim ve Selim Altınok'la Yelpaze devam ediyor.
Parlayan Yıldızlar.
Frédéric Chopin, 1810, Polonya doğumlu ve çok küçük yaşlarda yeteneği ortaya çıkıyor. Tuşlara dokunmasıyla birlikte onun yeteneğini anlıyor çevresi. Nerede doğmuş Kerim? Varşova.
Varşova'da doğuyor ama şöyle, aslında bunu söylemek lazım. O yıllar Polonya'nın hep işgal altına girdiği, özellikle Rusya tarafından defalarca işgal edildiği yıllar. Chopin'in doğumu öncesinde Polonya'dan bazı soylular Fransa'ya göçüyorlar. Ülkedeki karışıklık yüzünden. İşte aslında Chopin'in tabiri caizse yaşam öyküsü oralarda çizilmeye başlanıyor. Ve dedesi, babası Fransa'da aslında. soylu değiller. Soylu değiller ama o soyluların çevresinde yaşayan insanlardan bunlar. Fakat Chopin'in babası bir süre sonra Polonya'ya dönüyor. Daha doğrusu tabii ki o da orada doğmuş. Yani Fransa'da ama Polonya'ya geliyor. Evet. Yaşamını orada
başlıyor. Polonya'da mı doğmuş?
Hayır, Fransa'da.
Fransa'da doğmuş.
Fransa'da doğmuş. Polonya'ya geliyor ve Chopin işte orada doğuyor. Yani orada bir hanımla evleniyor.
Baba.
Baba evleniyor. Hmm. Baba müzisyen. Flüt çalıyor, keman çalıyor.
Ama amatör müzisyen. Amatör müzisyen. Yani esas babanın mesleği Fransa öğretmeni.
Müzik öğretmeni. Çok da amatör sayılmaz. Tabii tabii.
Ben sanki Fransızca öğretmeni gibi okudum. Yani ya da tabii Fransızca dersi de veriyor çünkü işte Fransızca bildiği için.
Için Fransızca evet, dersi veriyor. Annesi de piyano çalıyor. Zaten Chopin işte sürekli o evdeki piyanonun altına işte girip orada oturup işte evde kim piyano çalarsa onu dinlermiş. Tabii çok erken yaşlarda 7 yaşında bile konserler vermeye başlıyor. Yeteneği çok erken fark ediliyor.
Evet. Tuşlara yaşanmış bir
ya
adam.
Bir şey yaz, bir önemli bir şey söyleyeceğim Selim.
Yaşam.
Tuşlara adanmış bir yaşam, evet. Chopin'in bir özelliği var. Genellikle o çağlarda böyle küçük yetenekli müzisyen çocuklar olduğunda aileler çocuklarını tanıtıp yani biraz da onların üzerinden geçimlerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Chopin'de bu durum tam tersi. Babası hiçbir şekilde böyle bir teşebbüste bulunmuyor. Hatta Chopin'in ilginç bir tarafı var. Biraz içe dönük, biraz değil epeyce içe dönük bir yapısı var. Sana soracağım bakayım Selim, biliyor musun? Chopin ömrü hayatında, öyle derler ya eskiler, ömrü hayatında kaç tane halka açık konser vermiştir?
30 tane. Nasıl bildin?
Okumuşsun. Güzel.
Tabii okudum. Güzel. Şöyle araştırma yaptım. Bir de senin şu an okumakta olduğun bir kitap var. Onu da biliyorum. Belki daha sonra kısaca bahsederiz ama tamamlandığı zaman kitap belki ayrıntılı bir tanıtım yapacağız programımızda. Chopin
tuşlara adanmış
bir yaşam.
Bir yaşam. Aydın Büke'nin yine müzik kitapları. Yani bu
biyografi. Şu anda seslendirilmesi başlayan bu kitap. Şöyle tabii şunu anlıyoruz. Mesela biz Mozart'ın hayatını okuduk yakında, Beethoven'ı. Onlar genellikle para sıkıntısı çekmişler çoğunlukla. Gerçi Chopin de ileri yaşlarında, ileri dediğimizde 30'lu yaşlarında falan para sıkıntısına düşüyor ama en azından çocukluk döneminde böyle bir sıkıntısı olmadığı anlaşılıyor. Baba Fransızca öğretmeni olarak Varşova'da atanıyor. Orada dersler verirken o lisenin bulunduğu bölümde, orada güzel bir mekanda kalıyorlar. Yani okulun içerisinde veya onun yakında bir yerde ikamet ediyorlar.
Chopin'in ilk müzik öğretmeni annesi ama kısa bir süre sonra onu başka bir profesyonel hocaya devrediyorlar.
Evet. Galiba Çek bir hocaymış. Aklımda kaldı.
Selim, devam edelim.
Devam
ama
edelim.
Biraz
müzik dinleyelim.
Daha müzik dinleyelim bence.
Şimdi sizlere önce prelütlerinden dinlettik. Chopin hemen hemen tamamen piyano için eser yazmış ama devam ediyoruz. Yine bir piyano eseri. Evet, şu an Chopin'in Mi majör etüdünü dinliyorsunuz. Chopin söylediğimiz gibi daha çok piyano için eserler yazmış. Evet, eserler hep şiirsel, serbest eserler. Böyle çok belirli kalıpları da bağlı değil. Kendince kalıplar var. İşte prelütler demiş. Mesela 24 prelüt yazmış.
Aslında senin bu 24 prelüt... Evet. Bir dakika, onu bir üstünde duralım mı? Bu 24 prelüt meselesi nedir? Mesela Johann Sebastian Bach'ta da bir 24 prelüt var. İşte bir de kimde var? Rahmaninov'ta da var mesela 24 prelüt. Ya,
genelde besteciler, Paganini'de örneğin 24 kapris var. Heh. Böyle düzineler, 6 tane sonat, 12 tane sonat veya concerto, concerto grosso, işte 24 prelüt, 24 mazurka.
Ya peki bir şey diyeceğim. Yazıyorlar. Prelüt ne demek?
Prelüt
kelime anlamı olarak.
Kelime anlamı ön müzik anlamına
peki,
geliyor.
Peki bunların arkası nerede abi?
Arkası operalarda. Hayır, şöyle, yani şimdi ben şaka bir yana, şöyle buradaki prelütün arkası operada değil ama şimdi bu prelüt yani operaların girişlerinde de yani her ne kadar şeyler oluyor ama mesela ne diyoruz? Bir dakika.
Hayır, yani bu adamlar bu işi yarı mı bırakmışlar?
Hayır.
Yoksa bile ayrı bir tür mü oluşmuş?
Tabii ki tür oluşmuş. Yani prelüt her ne kadar operalarda üvertür var girişte ama bazı sahnelerin başında bir prelüt adıyla
yani orada giriş müziği. Yani. Orada prelüt aslında tabii oradaki niteliğini gösteriyor esas.
Esas oradaki prelüt giriş müziği oluyor. Arkadan işte solistler şarkı giriyor, arialar giriyor mesela. Ama bu prelüt böyle müstakil bir form olarak da kullanılmış. Ya
peki şöyle evet. De diyebilir miyiz? Bu 24 prelüt yazmalarla besteciler önceki veya işte tabii yani kendilerinden önce yaşamış olan bestecilere göz mü kırpmış oluyorlar? Biraz selam mı vermiş oluyorlar?
Şimdi sadece o yani göz kırpma değil de yani bir sistem haline geliyor. Gelenek haline. Evet, 24 tane yapmak. İşte söylediğim gibi Paganini
24. 25 değil mesela. İşte yani,
bu tamam, bir dedin sistem yani. Olmuş burada.
Peki. Evet. Şimdi dedik ki Chopin daha çok hatta hemen hemen tamamı eserlerinin piyano eserleri.
Şöyle.
İki tane piyano konçertosu var.
İki tane piyano konçertosu var. Yani orkestra eseri de fazla değil o yüzden.
Bak solo dikkatimi piyano. Bir şey çekti.
Evet.
Kendisi virtüöz. Yani çoğu besteci aslında virtüöz ama bir enstrümanda. Mesela Chopin ve Paganini gerçekten virtüözler. Paganini kemanda. Baktığımızda bu üstadların orkestra yazıları pek güçlü değil.
Chopin'inki çok zayıf zaten. Yani bu söyleniyor tabii. Otoriteler tarafından söyleniyor. Yani bir Brahms'la, Beethoven'la karşılaştırılmayacak.
Zaten yani kalkıp da bir senfoni yazmayı da
yeltenmemişler. O yüzden yeltenmemiş. Yani iki tane piyano konçerto. Şimdi düşünüyorum Mozart tek başına 27 tane piyano konçertosu yazmış. Oo, ayrıca 5 tane keman konçertosu, 41 tane senfoni. Geçen hafta söyledik bunları. İnanılmaz yani Chopin gibi bir piyanistin ve piyano müziği yazan insanın sadece 2 tane konçerto yazmasını düşünmek lazım. Belki yaşı müsait demeyeceğim. Bak Mozart da 36 yaşında vefat ediyor. Şey biraz daha bile fazla.
39 yaşında vefat tabii. Ediyor.
Kim?
Chopin. 1849'da. Tamam. Şimdi bir tane daha müzik dinleyelim. Sonra Chopin'in yaşadığı dönemden azıcık bahsedelim. Evet. Kimler vardı o dönemde? Evet.
Şimdi bir etüt dinledik. Bir şey farklı bir şey seçelim. Bir dakika. Size bir şey dinletmek istiyoruz. Sevgili dinleyenler hani diyeceksiniz ki ya piyanoyu dinleyelim önce piyanodan dinleyelim ama dinleriz tabii ki dinleyeceğiz. Değişik bir düzenleme sonradan yapılmış. Flüt için düzenlenmiş haliyle bir Chopin dinleyeceğiz. Antares Amasa Bars flütüyle seslendiriyor piyano eşliğinde Nocturne. Thank you. Evet efendim, çok sevgili Tijan Hanım, Tijan Yalnız Hanımefendi mesaj attı. Sağ olsun, programımızı dinlediğini, keyifle dinlediğini söyledi. Bizi bu güzel sözleriyle motive etti. Hoş geldiniz Tijan Hanım. Sırada çok nadir eserlerinden birisi var. Violonsel sonatı, sol minör. Ona biraz kulak verelim. Ben biraz sonra üstüne konuşacağım bunun. Şimdi burada biraz konuşalım. Violonsel sonatı, bu arada kim seslendiriyor? Maria Jo Press violonselde
ve Pavel Jungova piyanoda eşlik ediyor kendisine.
Efendim, uzunca bir eser. Ben bu eseri herhangi bir anda dinlediğim takdirde bilmeden bu Chopin'in eseri diyebilir miyim? Zannetmiyorum. Ama Chopin'in herhangi bir valsini veya prelüdünü, belki bir etüdünü dinlesem, hiç bilmediğim bir, yani daha önce duymadığım eseri de olsa, muhtemelen Chopin'e benzetirim. Bu Chopin diyebilirdim. Genel bilgilerimle ve Chopin'i tanıdığım kadarıyla. Yani şunu demek istiyorum. Violonsel sonatındaki tınılar tam olarak Chopin'in karakteristik özelliklerini yansıtmıyor gibi geldi bana.
Şimdi
ben bu eseri bugün full dinledim Kerim.
Tamamını yani sen, dinledin.
Evet. Belki tam dinleyemedin ama yani ikinci bölüm gerçi biraz daha lirik ama violonselin sesinde, yani violonselin çalışındaki o notalar arasındaki ilişki o piyano, solo piyano eserlerindeki melodiye benzemiyor.
İşte burada şu ayrımı söylemek lazım. Bu bir oda müziği eseri. Yani oda müziği eseri ne demek? İşte küçük bir grupla, işte burada iki kişi mesela odada çalınabilen bir müzik. Peki orada şöyle bir enteresan bir soru geldi aklıma Selim benim. Chopin zaten eserlerinin belki %95'ini veya daha fazlasını bırak iki enstrüman, solo piyano için yazmış. O eserler oda müziği eserleri sayılmıyor mu?
Valla sayılmıyor. Oda müziği deyince mutlaka
belli bir form da var değil mi? Form.
Evet.
Sonat, kuartet, işte üçlü, ikili.
Yani en az iki enstrüman olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü
Piyano. Bir dakika şimdi. Tabii. Tek piyano sonatı daha var. Tek piyano, yani iki enstrüman demeyelim. Evet. Çünkü Chopin'in piyano sonatları da onlar oda müziği eseri sayılıyor. Ve zaten onlar da bu mazurkalar, nokturnler kadar aslında hani kulağa böyle çok tanıdık veya lirik gelmiyor. Biraz daha ağır başlı eserler. Yine de tabii piyano tınısı olduğu için Chopin'i andıran, yani tabii ki andıran yerler var. Baştan aşağı Chopin de. Peki Chopin'in yazmış olduğu piyano eserlerinin başlıkları, bayağı birkaç tane başlık söylesek
söyleyelim.
Tamam oluyor değil mi?
Mazurkalar, mazurka
polonezleri var ki bunlar aslında Polonya halk müziklerinin tabii ki stilize edilmiş klasik müzik haline getirilmiş.
İlk defa örneğin yani, mazurka yani bu Polonya müziğinde bir tür halk müziğin içinde ulaşan hani bizdeki ne bileyim hani zeybekler gibi diyelim belki Polonya'nın zeybeği diyelim.
Mesela polonezler çok güzel çiftli bir dans yani kadın
ve genellikle de coşkulu biraz böyle kahramanlığı falan da içeriyor sanki bence biraz milli duygular da içeren müzikler.
Peki baladları var onlar için ne diyeceksin?
Baladlar şöyle bir özelliği var. Balad aslında sakin şarkı yani böyle
yavaş
duygusal yavaş yani şarkı
değil mi? Evet.
Demek ilk defa bu balad kavramını piyanoya uyarlayan yani enstrümantal baladları yazan kişi
şarkı ama besteci. Sözü yok. O zaman ona ne diyeceksin Selim? Yani şarkı sözlü olur. Niye buna balad diyorlar?
Ha kendisi demiş zaten. Yani normalde baladlar sözlü şarkılar. Ama yani ne bileyim üstadın şeyi değiliz ya.
Hayır mesela evet. O Frank Sinatra'nın söylediği duygusal şarkılar da balad.
Tamam onlar balad. İşte onu enstrüman ile çalınan yani sözsüz şarkı sözsüz balad haline Chopin getirmiş. Valla keyfini kahyası
aslında
değiliz Chopin.
Tamam. Bak şimdi sen Türkçesini söyleyince biraz ben de bir aydınlanma oldu. Sözsüz şarkı diye bir format vardır. Mesela Mendelssohn'un da sözsüz şarkıları var. Bir tür balad oluyor o zaman onlarda değil mi?
Evet.
Peki nocturne'ler dedik yani gece müzikleri.
Gece müzikleri var. Etütleri var bol bol.
Etütler ama mesela etüt demek çalışma demek ama Chopin'in etütlerini tabii ki dinlemek de zevkli.
Tabii Chopin'in etütleri tamamen virtüöz eserleri.
Şimdi, başka bir format kaldı mı anmadığımız?
Impromptüleri var. Impromptüler var.
Fantazileri var.
Fantazileri var. Dediğim gibi işte iki tane piyano konçertosu var. Ve bir de şarkıları varmış. Ben henüz onlara pek rastlayamadım. Az sayıda da olsa vokal eserleri söz konusu. Şimdi sırada Chopin'in bir... Fantazi Impromptüsü var. Çok meşhur eserlerden birisi. Bunu istek olarak mı çalıyoruz Kerim?
Yok o istek vals olacak. Onu biraz
öyle
sonra
mi
çalalım. Evet.
Tamam o zaman. Fantazi Impromptü. Thank you. Evet, Fantezi Impromptu. Şimdi efendim bizi Gözde dinliyormuş. Hoş geldin Gözde Kılıç. Kitap kulübümüzün hem de değerli üyelerinden ve şu anda işte kitap seçme konusunda da bir küçük bir grubumuz var. Orada da kitap kontrolünü yapıyor sevgili Gözde. Kolay gelsin. Bu arada Kanada'dan Ersoy Kalkan Bey'e selam yolluyoruz. Efendim orada saat herhalde öğlenden sonra henüz belki de güneş var bilmiyorum ama tabii Kanada'da güneşten çok kar vardır diye düşünüyorum. Buradan Kanada'ya selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Can Yılmaz Bey bir vals çalar mısınız demiş. Kendilerine buradan Yılmaz ailesine, Bahriye Hanım'a, Mehmet amcaya ve Can Bey'e Chopin tarafından bir vals gönderiyoruz efendim. Efendim, programımız devam ediyor. Bu arada gönül ilişkileri olmuş, çok fazla da olmamış. Yani 26-27 yaşlarındayken en önemli ilişkisi George Sand adlı bir gazeteciyle oluyor. George Sand zaten enteresan bir şahsiyet. Yani biraz erkek gibi, böyle feminist tarafları da var. O zaman için çok fazla da yapılmayan bir şey. Pantolon giyiyor bir kadın. Hani tamam, şimdi günümüzde veya 20. yüzyılda pantolon giymesi sorun değil de o tarihlerde biraz orijinal gibi oluyor. Fırtınalı, sıkıntılı ilişkileri oluyor. Yalnız güzel bir, enteresan bir seyahatleri var bu. Mallorca'ya gidiyorlar. Bu bayağı hayatında güzel bir anı bırakıyor. Orada güzel eserler besteliyor Chopin. Chopin bir nişanlılığı da geçiriyor aslında. 1836-37 yılları arasında bir kendi vatandaşıyla, Polonyalıyla bir ilişkisi oluyor ama kısa sürüyor. Daha sonra ileriki yıllarda ona zengin bir hanımefendi yine yardım ediyor. Maddi destek sağlıyor. İşte onu alıyor, bir yerlere götürüyor. Yani hastalığı yavaş yavaş ortaya çıkmış. Zaten zayıf bir vücudu var. Ama tabii bestelemeye devam ediyor. Yani bu bestekarlar böyle. Konser az veriyor. Öğrencileri var. Oralardan biraz maddi imkanlar sağlıyor. Ama son yıllarında durumu da o kadar iyi değil maddi olarak. Sen bir şey diyecek misin Kerim?
Yani bir tabii vefatıyla ilgili bir verem rahatsızlığı anılır. Evet. Bu arada kız kardeşi daha çok küçükken, yani Chopin de çok küçükken zaten veremden vefat etmiş.
O zaman işte bu tür hastalıklar çok insanları alıp götürmüş. Efendim şu anda Chopin'in piyano konçertolarından birisinin Adagio bölümünü, yani yavaş bölümünü dinliyoruz. Oradan bir kesit kulaklarımıza geliyor. Artık Chopin'e veda edeceğiz bu akşam için. Onu tabii 45 dakikaya, 50 dakikaya sığdırmak mümkün değil. Eminim onun eserleri çağlar boyunca yaşayacak. Klasik müziğin özelliği de bu. Klasik müzik tabii genel bir kavram ama bu müzik içerisinde romantik döneme denk geliyor. 1800'lü yıllar. Chopin de romantizmin etkisi altında ama Bach ve Mozart'tan, hatta Beethoven'dan teknik olarak çok şeyler aldığını, onların müziğinden etkilendiğini söylüyor eleştirmenler, müzik yazarları.
Kerim ve Selim Altınok'la Yelpaze devam ediyor.
Edebiyat Köşesi. Bu hafta neler okuduk?
Efendim, kitap köşemize geldik. Bu hafta kitap kulübümüzde biz bir tartışmamız vardı. Hangi kitabı tartıştık? At Sineği, Hoyning'in kitabıydı. Nihayet Ocak ayının ilk haftası geldi ve çarşamba akşamı bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bunun dışında ben neler okudum? Şöyle bakıyorum. Mozart'ın kitabını tamamladım. Mozart bir yaşam öyküsü. Gerçekten güzel kitaptı. Şimdi ben de Kerim'le birlikte Chopin'e başlayacağım. Chopin tabii daha yeni okunuyor. Herhalde aylarca vaktimizi alacak. Hem seslendiren arkadaşımız hem de bizler bu konuda çalışmayı sürdüreceğiz. Bunun dışında ben Arkadaş dergisini bol bol okudum. Ve çok büyük bir zevkle okudum. Türgök, İzmir'de biliyorsunuz Görme Özürlüler kitaplığı derneği. Oranın kitaplığından her ay gelen bu dergi bir süre pandemi döneminde mekanın kapalı olması nedeniyle bize ulaşamamıştı, çıkmamıştı daha doğrusu. Ekim ayından itibaren geçen sene başladı. İki tane sayı ard arda geldi ve çok çok güzel yazılar, harika köşelerle okuduk. Sen bir kitap okuyorsun Kerim. İstersen bugün biraz ondan bahsedelim.
Ondan söz edeyim. Güzel bir kitap. Tüfek, Mikrop ve Çelik. Aslında
yazar.
Özür diliyorum, yazarın ismi yani çok tanıdığım bir yazar değil ama şu an hafızamda yok. Tamam. Ama şöyle, kitabı bana bundan herhalde bir 3-4 sene veya belki 4-5 sene evvel Sapiens okuduğum zaman onu seslendiren gönüllü okuyucumuz Günfer Demirci hanımefendi tavsiye etmişti. Bunu da okuyun. Bu eserde Sapiens tarzında demişti.
Yalnız çok hacimli bir kitap galiba.
Oldukça evet. 21 saat süresi var. Dinleme süresi var. Evet. Kitap yine insanlık tarihini anlatıyor. İnsanın işte nereden geldiğini ve hayvanları ve yabani hayvanları ve yabani bitkileri nasıl evcilleştirdiğini, nasıl kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde onları organize ettiğini anlatıyor. İşte çok hakikaten aydınlatıcı bir kitap olduğunu söyleyebilirim.
Ses kaydını nasıl buldun?
Getem'de buldum.
İyi
güzel,
yani.
Güzel. Okuma oldukça iyi bir okuma.
Peki, o zaman kısa bir kayıt dinletelim Yelpaze dinleyenlerine.
İkinci ayrım. Bugün Batı toplumunda ırkçılığa karşı olduklarını açıkça deliye getiren kesimler var. Ama pek çok Batılı, belki de büyük çoğunluk, kendi kendilerine kaldıklarında ya da bilinçaltlarında ırkçı açıklamaları kabul etmeyi sürdürüyor. Japonya'da ve pek çok başka ülkede bu tür açıklamalar hala açık açık, hiç özür dilemeden ileri sürülüyor. Hatta eğilimli beyaz Amerikalılar, Avrupalılar ve Avustralyalılar, Avustralya yerlileri söz konusu olduğunda yerlilerin kendisinde bir ilkellik olduğu düşüncesindeler. Kuşkusuz beyazlardan farklı görünüyorlar. Avrupa sömürgeciliği döneminde hayatta kalabilmiş yerlilerin bugün yaşayan torunlarının pek çoğu beyaz Avustralya toplumunda ekonomik açıdan başarılı olmakta güçlük çekiyor. İnandırıcı gibi görünen bir başka...
Maalesef. Konuşmamışız. Bütün konuşmalar boşa gitmiş. Hay. Evet, ters oldu. Evet. Efendim kusura bakmayın, çok özür diliyorum sizlerden. Mikrofonumuzu açıyoruz derken tamamen kapatmışız ve bu yüzden biz boşa konuşmuşuz. Siz de bizim bu fon müziğimizi dinlemiş durmuşsunuz. Kitaplarla ilgili konuşmuştuk. Ne kadarı size ulaştı bilmiyorum ama bizim kitaptan sonra, işte yani Kerim'in okuduğu kitaptan sonra ben dinlediğim bir arkası yarından bahsettim. O zaman kısaca söyleyeyim, daha fazla zamanınızı almamak için. Diken Kuşları adlı bir arkası yarın dinledim. Çok güzeldi, 18 bölüm. Tavsiye ediyorum. YouTube'da var mı bilmem ama görme engelli arkadaşlar muhtemelen Getem'den ararlarsa ulaşırlar veya bizden isteyebilirler, orada da bulamazlarsa. Ayrıca Hacı Arif Bey dizisi, 1982 yapımı, TRT yapımıdır. 5 bölümlü bir dizidir. Bunu izledik. Ahmet Özhan başroldeydi. Yine çok iyi dublaj sanatçılarının da, yani hem filmde ama dublaj yapılmıştı. Seslendirmeyi çok iyi sanatçılar yapmıştı. 5 bölümlü bu dizide bol bol da o dönemin ve üstadın Ahmet Özhan'ın sesinden dinlediğimiz Hacı Arif Bey'in melodilerini, şarkılarını bulduk. Bir de Mehmet Akif dizisini dinledim. 8 bölüm. O da güzeldi. Şimdi onun müziğiyle yavaş yavaş artık yelpazenin sonlarına gelelim. Evet efendim, programımızın sonlarına geldik. Sizlere bir şarkımızla veda edeceğiz. Ben de şu mandolini bir alayım elime. Bu arada senin mandolini alırken ben de yılbaşındaki küçük deneyimimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Biz yılbaşında efendim bizim önceki yıl başlarında sahne aldığımız Karaköy'ümde bu kez
sanal sahne.
Sanal bir şekilde online bak sahne
online
aldık.
Sahne.
Karaköy o akşam için bir menü hazırladı ve bunu paket serviste evlere ulaştırdı. Ve bu ikramlar evlerde yenip içilirken diyelim, bizler de Zoom üzerinden bağlandık.
Ve Karaköy'ün misafirlerine canlı müzik yaptık. Bizim için ilk defa olan bir deneyimdi. Çok heyecanlıydık. Ama umarım güzel oldu. Şimdi o akşam seslendirdiğimiz şarkılardan birisini biz de sizlere yeni yıl hediyesi olarak çalmak istiyoruz.
sen ruhumun vazgeçilmez bir işisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek.
Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk. Klasikten popülere, müzik evreninde parlayan yıldız.